Ayrım 22. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 277. Fırtınalı Zamanlar. Birkaç haftalık yalnızlığın tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu süreyi altına hücum zamanlarındaki Kaliforniya üzerine nihayet yazmaya başladım. Kitaba ayırmayı düşünüyordum. Bu işi 4 yıldan beri erteleyip durmuştum. Adını saptamıştım bile. Kaderin Kızı olacaktı kitabın adı. Kapağındaki resmi varana kadar dağ gibi yığılmış tarihsel bir araştırma malzemesi vardı elimde. Kitabın baş kahramanı Eliza Summers adında, yaklaşık 1833 yılında doğmuş, genç bir Şilili kızdı. Altına hücum çılgınlığına kapılarak yola çıkmış olan sevgilisinin peşinden gitmeye karar vermişti. O zamanlar genç bir kız için bu kadar büyük bir macera akıl alır şey değildi ama kadınların aşkları uğruna her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Altın bulacağım deyip dünyanın yarısını kat etmek Eliza'nın aklın ucundan bile geçmezdi ama bir erkek uğruna bunu yapmakta tereddüt etmedi. Ancak oturup huzur içinde yazı yazma planlarım boşa gitti çünkü Nico hastalanmıştı. 2 tane 20 yaş dişini çekmek için ona birkaç dakikalığına anestezi yapmak gerekmişti. Bu da porfiri hastalar için çoğunlukla tehlikeli olabiliyordu. Dişçi koltuğundan kalkarak kendisini Lori'nin beklemekte olduğu resepsiyona kadar yürümüş, orada dünyasının karardığını hissetmişti. Bacakları birbirine dolanmış, kütük gibi kas katı kesilerek sırtüstü düşüp ensesinde sırtını duvara çarpmıştı. Yerde baygın yatıyordu. Onun açısından acılarla dolu, ailenin geri kalanları açısından da büyük bir üzüntü içinde geçecek upuzun ayların başlangıcı oldu bu. Özellikle neler olup bittiğini bilmeyen Lori ve ne olduğunu çok iyi bilen benim için. En trajik anıları müthiş bir dalga halinde kabarmıştı. Seni kaybetme deneyimini yaşadıktan sonra artık hiçbir şeyin beni fazla etkilemeyeceğini sanıyordum ama geriye kalan çocuğun başına aynı şeyin gelebileceği konusundaki en küçük bir olasılık bile beni alt üst etmişti. Göğsümde bir ağırlık vardı. Beni ezerek nefesimi kesen koskoca bir kayaydı sanki. Kendimi son derece kırılgan, acım tazelenmiş, her an ağlamaya hazır bir halde hissediyordum. Geceleri herkes dinlenirken duvarların içinde sesler duyuyordum. Kapı eşiklerinde takılıp kalmış inlemeler, bomboş odalarda iç çekmeler vardı. Sanıyorum kendi duyduğum korkuydu bu. Senin can çektiğin o upuzun yıl boyunca birikmiş olan bütün acılar evin içinde pusuya yatmıştı. Sonsuza dek belleğime kazanmış bir sahne var gözümün önünde. Bir gün senin odana girmiş ve kardeşin arkası kapıya dönük olarak çocuklarını yaparken gösterdiği aynı doğallık içinde senin bezini değiştirirken görmüştüm. Sanki onu anlayabilirmişsin gibi her ikinizin de yeni yetme olduğunuz, ne yapıp edip onun yaramazlıklarını örtbas ettiğin ve başı derde girecek olursa onu kurtardığın zamanlarda Venezuela'daki günlerinizden söz ediyordu. Nico beni görmedi. Dışarı çıkarak kapıyı sessizce kapadım. Oğlum her zaman benim yanımda oldu. En temel acıları, en olmadık düş kırıklıklarını, en gelip geçici sevinçleri paylaştık onunla. Hepsini geride bıraktık ve başka bir yerde yeniden başladık. Birbirimize kavga ettik ve birbirimize yardım ettik. Uzun lafın kısası, bizim birbirimizden ayrılamaz olduğumuza inanıyorum. Dişçideki olaydan haftalar önce Nico yıllık porfiri kontrollerini yaptırmıştı. Sonuçlar iyi çıkmamış, seviyeleri bir önceki yıldan beri 2 katını bulmuştu. Aldığı o darbeden sonra da insanı telaşlandıracak kadar yükselmeyi sürdürdü. Onu hiç gözden kaybetmeyen Sherry Forrester kaygılıydı. Kollarını kaldırmasını ya da eğilmesini engelleyen o sürekli sırt ağrısının üstünde bir de işlerinin baskısı, Sheila ile son derece kötü bir dönemden geçmekte olan ilişkisi, onu rahat bırakma niyetlerini sıklıkla unutan benim gibi bir anneyle olan iniş çıkışları binmişti ve üzerinde öyle derin bir yorgunluk hissediyordu ki ayakta uyuyordu. Sanki havayı dışarı verme çabası ona çok fazla geliyormuş gibi sesi bile mırıltı halinde çıkıyordu. Porfiri krizlerinin yanında bazen insanın kişiliğini değiştiren akli dengesizlikler de olur. Normal zamanlarında Dalai Lama'nın aynı neşe dolu dinginliğine sahip olan Nico çoğunlukla öfkeden kuduruyor ama kendi üzerinde uyguladığı o inanılmaz öz denetim sayesinde bunu belli etmiyordu. Durumundan söz etmeye yanaşmıyor, kendisine özel muamele yapılmasını istemiyordu. Lori ile ikimiz onu zaten olduğundan daha fazla sıkmamak için soru sormadan gözlem altında tutmakla yetiniyorduk ama hiç değilse çok uzakta olan ve kendisini ne hoşnut eden ne de rekabet havası yaratan işini bırakmasını önermiştik. O sakin yaratılışı, ön sezileri ve matematik bilgisi sayesinde kendini menkul kıymetler piyasasındaki işlemlere verebileceğini düşünüyorduk ama bu ona son derece riskli görünüyordu. İnsanın düşebileceği ve sonra yeniden ayağa kalkabileceğini göstermek için atlarla ilgili o rüyamı anlattım ona. Çok ilginç olduğu ama o rüyayı kendisinin görmediği yanıtını verdi bana. Lori'nin onun sağlığına bir yardımı olamıyordu ama ona destek olmuş, bir an bile tereddüt geçirmeden onun yanından ayrılmamıştı. Oysa kendisi de acı çekmekteydi çünkü anne olmaya içi gidiyordu. Bunun için de kendini ağır bir doğurganlık tedavisine sokmuştu. Nicole'la birleştiklerini elbette ki çocuklardan da söz etmişlerdi. Lori annelikten vazgeçemezdi. Gerçek bir aşk bulma beklentisi içinde bunu zaten fazlasıyla ertelemişti. Ama ta en başından beri Nico'dan daha fazla çocuk sahibi olmayacağını göstermişti. Yalnızca onlara porfiri geçirebileceğinden değil, aynı zamanda zaten 3 çocuğu olduğu için de. Çok genç baba olmuş, Lori'nin hayatının ilk 35 yılını doldurmuş olan özgürlüğü ve maceraları yaşamaya fırsat bulamamıştı. Hayatında kendisine nasip olmuş olan bu aşkın tadını çıkarmaya, onunla arkadaş, sevgili, dost ve koca olmaya niyetleniyordu. Çocukların Sheila ve Sally ile birlikte oldukları haftalar boyunca sevgiliydiler ama geri kalan zamanda yalnızca ana baba olabiliyorlardı. Lori içindeki boşluğu Nico'nun anlayamadığını söylüyor. Belki de haklı olarak ona yer açmak için hiç kimsenin bu aile yapbozunun içinde tek bir parçayı bile oynatmaya gönüllü olmadığına inanıyordu. Kendini bir yabancı gibi hissediyordu. Bir başka çocuk olasılığından söz edildiğinden havada olumsuz bir şey algılıyordu. Gerçi benim de bu işte büyük kabahatim oldu. Çünkü başlangıçta onu desteklemedim. Anneliğin onun için ne kadar önemli olduğunu farkına varabilmem bir yılma mali oldu. Onu incitmemek için araya girmemeye çalıştım ama sessizliğim çok şeyler söylüyordu. Bir bebeğin onun ve Nico'nun sahip oldukları azıcık özgürlüğü de ellerinden alacağını düşünüyordum. Ayrıca benim torunlarımı yerlerinden edeceğinden de korkuyordum. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi anneler gününde kızlardan biri sevgi dolu bir kart hazırlamıştı. Onu Lori'ye verdi. Az sonra da geri istedi. Çünkü onu Sheila'ya vermek istiyordu. Kızın yaptığı şeyin farkına varamayacak kadar küçük olduğunu Nico ona tekrar tekrar söylediği halde Lori için bu bağrına saplanmış bir hançer gibi olmuştu. Ondaki görev duygusu sonunda neredeyse bir cezaya dönüşmüştü. Sanki onları kendi çocukları gibi hissetmemesini telafi etmek istermiş gibi adeta umutsuzca bir çabayla o çocuklara bakıyor, onlara hizmet ediyordu. Oysa onun değildi o çocuklar. Onların annesi vardı ama Sally'yi kabul ettiklerine göre aynı şekilde kendisini sevmeye de hazır olabilirlerdi. O dönemde Lori'nin arkadaşlarından birçoğu hamile kalmışlardı. Karınları burunlarında olmakla övünen yarım düzine kadını çevriliydi etrafı. Ondan başka bir şey konuşulmuyor, havada çocuk kokusu seziliyordu. Orada Lori'nin üzerindeki baskı da gitgide artıyordu. Çünkü onu tedavi etmekte olan uzmanın anlattığına göre onun anne olma olasılığı aydan aya azalıyordu. Arkadaşlarına karşı kıskançlık duymak Lori'nin aklından bile geçmemişti. Tam tersine onların resimlerini çekmeye vermişti kendini. Böylelikle günün birinde bir kitaba dönüşmesini umduğum gebelik temalı olağanüstü resimlerden bir koleksiyon oluşmuştu. Karı koca terapiye gidiyorlardı. Orada herhalde bu konuyu gına getirene kadar konuşmuşlardı. Nico ani bir kararla Sheila'ya ölçütlerine körü körüne güvendiği Ramon amcama telefon etti. Sen onun çocuklarının babasını olmak istemezken onun seninkilerin annesi olmasını oradan nasıl bekleyebilirsin oldu Ramon amcamın yanıtı. Temel bir adalet sorunuydu bu. Nico yalnızca boyun eğmekle kalmadı, aynı zamanda bu fikri coşkuyla da karşıladı. Yine de bu kararın bütün ağırlığı Lori'nin sırtına binmişti. Hem bedeninde hem de ruhunda büyük tahribata yol açan doğurganlık tedavisine hiç sesini çıkarmadan ve tek başına verdi kendini. İyi beslenmeye, egzersiz yapmaya ve sağlıklı bir yaşam sürmeye o kadar meraklı olan Lori, bu ilaç ve hormon bombardımanı karşısında kendini yaşlanmış hissediyordu. Denemeleri birbiri ardına başarısızlığa uğruyordu. bilim bir işe yaramıyorsa bu işi Şili'deki en sadık arkadaşım Pia. Ama onun duaları ne benim sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerimin çevirdiği dolaplar ne de senden istediğimiz yardımlar Paula bir sonuç verdi ve işte böyle geçti gitti bütün bir yıl. Ruhlar için yeni bir ev. Bizim evin bulunduğu aynı tepenin doruğunda üzerinde 100'den fazla yaşlı meşe ağacı bulunan ve muhteşem bir körfez manzarasına sahip yaklaşık 1 hektarlık bir araziyi satışa çıkarmışlardı. Bana yersiz bir kapris gibi görünmesine rağmen orayı satın alana kadar Veli başımın etini yedi. Projeyi kendisi sahiplenerek oraya gerçek bir ruhlar evi inşa etmeye karar vermişti. Sen Kastilya zihniyetine sahipsin. Senin bir hayat tarzına ihtiyacın var. Benimse bir bahçeye dedi. Bana kalırsa o evden taşınmamız çılgınca bir fikirdi. Çünkü 10 yıldan fazla bir süredir oturduğumuz bu evin kendi hikayesi ve sevdiğimiz bir hayalet vardı. Tanımadığımız insanların o duvarların arasında oturmalarına izin veremezdim ama biri benim gerçek gerekçelerime kulaklarını tıkamış, planlarını uygulamaya koymuştu. Her Allah'ın günü tepeye tırmanıp inşaatın her aşamasını fotoğraflarını çekiyordu. Onun fotoğraf makinesi tarafından kaydedilmemiş tek bir çivi bile çakılmamıştı. Orada ben de eski mekanına sımsıkı sarılmış bir halde öteki ev hakkında hiçbir şey bilmek istemiyordum. Sırf gönlü olsun diye birkaç kez onunla birlikte oraya gittim ama planlardan bir şey anlamamıştım. Kirişlerden ve sütunlardan oluşan kasvetli ve fazlasıyla büyük bir labirent gibi görünmüştü bana. Odalara daha fazla pencere, çatıya da tepe pencereleri koymasını istedim. Willy hep çatı pencereleri yapılan o yaşlı İrlandalıya aşık olduğumu söyleyip duruyordu. Çünkü bu iki ev için ona neredeyse bir düzine çatı penceresi ısmarlamıştım. Bir tane daha olsaydı çatılar kurabiye gibi dağılıverecekti. O koskoca gemiyi kim temizleyecekti? Karma karışık borularla, kablolardan, kazanlardan, vantilatörlerden ve öteki klima cihazlarını anlamak için bir amirale ihtiyaç vardı. Odadan bol bir şey yoktu. Eşyalarımız bu koca koca mekanları doldurmaya yetmeyecekti. Billy benim kötü niyetli itirazlarıma dudak büktü ama pencerelerin büyüklüğü ve çatı pencereleri konusunda bana kulak verdi. Sonunda ev hazır olup da iş bir tek duvarların rengine kalınca beni alıp göstermeye götürdü. Benim için müthiş bir sürpriz olmuştu. Burası bir meskenden çok daha fazla bir şeydi. Sevginin kanıtıydı benim için yapılmış bir taç mahaldi. Benim aşığım olan bu adam, kalın kalın duvarları, kiremit kaplı çatısı, kolonyal stilde kemerleri, ferforje balkonları, İspanyol havuzu ve bahçenin dibinde benim yazı yazmam için bir kulübesi olan Şili'ye özgü bir krevi hayal etmişti benim için. İlk kitabıma ilham kaynağı olan Santiago'daki koskoca dede evim hiçbir zaman böyle olmamıştı. Orası ne benim romanda tarif ettiğim kadar büyüktü, ne o kadar güzel, ne de o kadar aydınlıktı. Bill'in yaptırdığı ev ise tam benim hayal ettiğim evdi. Çevresinde meşe ağaçlarıyla tepenin doğrunda gururla yükseliyordu. Girişteki yerleri kara kaplı avluda, vinçle getirip daha önceden hazırlamış oldukları çukurlara diktikleri yeşil tüylerden şapkalarıyla servi boylu 3 kadını andıran 3 tane palmiye ağacı vardı. Balkondan ahşap bir tabela sallanıyordu. Ruhlar evi diye. Daha önceki direncim bir solukta yok oluvermişti. Minnetle Will'in boynuna atıldım ve bu yeri hemen sahiplendim. Evin dışını kayısı rengine, içinde vanilyalı dondurma rengine boyatmaya karar vermiştim. Tıpkı bir pastaya benzedi ama 7 aylık gebe bir kadın tuttuk. Elindeki merdiven, çekiç, üfleç ve asitle duvarlara, kapılara ve demirlere karşı öyle bir saldırıya geçti ki bir hafta içinde 100 yıllık bir eskilik kazandırdı ona. Kadın tutmasaydık bizim avluda doğum yapana kadar bütün evi bir enkaz yığınına çevirecekti. Sonuç tam bir tarihsel tutarsızlık oldu. 21. yüzyılda Kaliforniya'nın tepelerinden birinde 1900'lerden kalma bir Şili malikanesi. Kaçıp gitmek için eşyaları hep elinin altında olan benim gibi bir insanla tam bir tezat oluşturan Willy ilk kez olarak taşınma sırasında boşanmayı gerçekten aklından geçirir olmuştu. Tıpkı bir Nazi albayı gibi davrandım doğru. Ama 2 gün içinde sanki 1 yıldan beri oradaymışız gibi yerleşmiştik. Lambaları takıp tabloları asmak için belinde alet edevat kemeriyle Niko'dan tut da fincanla tabakları büfelere yerleştiren, kutuları açan, çöpleri torbalara doldurup atan dostlarla torunları varana kadar bütün klan katıldı bu taşınmaya. O hengame arasında neredeyse kendini kaybediyordum Paula. İki akşam sonra işimizi tamamladık ve taşınma sırasında canları çıkan 14 kişi hep beraber oturup Bill'in başından beri dediği gibi Kastilya masasında oturup mumlar ve çiçekler arasında akşam yemeği yedik. Karides salatası, Şili usulü yahni ve krem karamel. Öyle telefonla ısmarlanmış çim yemeği falan yoktu. Böylece o zamana kadar sahip olmadığınız bir hayat tarzı başlamış oldu. Ben Kastilyalı olarak bu yeni konumun tadını çıkarırken, yayılmak için manzaraya, boş mekana ve yüksek tavanlara, deneyler için geniş bir mutfağa, her zaman kebap yaptığı o zavallı danalar için bir ızgaraya, bitkiler için de soylu bir bahçeye ihtiyacı olan Billy benden çok daha fazla zevk alıyordu. Çocukluğundan beri ona göz açtırmayan milyonlarla alerjisine rağmen çiçekleri koklamaya, her bir ağaçın tomurcuklarını saymaya, defnenin serin raihasını, nanenin tatlımsı, çamın ve biberiyenin buram buram kokusunu derin derin içine çekmeye, günde kaç kez bahçeye çıkıyor, o arada kapkara bilge kargalar da gökyüzünde onu alaya alıyorlar. Öteki evde bıraktıklarının yerine 16 tane gül fidanı dikti. Onu tanıdığımda boşanmalar ve taşınmalar sırasında yıllar boyu oradan oraya taşımış olduğu fıçıların içinde 17 tane gül ağacı vardı ama benim yanımda aşka teslim olunca onları toprağa dikti. Daha ilk yıldan başlayarak benim darmadağınık küçük odama koymak üzere çiçekler kesti durdu. Zaten çiçek konabilecek tek yer orası çünkü kokusu onu öldürüyor. Arkadaşım Pia evi kutsamak için kalkıp Şili'den geldi. Bahçesindeki keşiş kulübesinin yanında bulunan Paula gülünden küçük bir sürgünü bavuluna saklayarak getirmişti. Aradan 2 yıl geçtikten sonra pıtrak gibi açan pembe gülleri bize büyük haz verecekti. Carmen Bellicis'ta oturduğu Santa Fe'de Segerra köyünden her hafta bana abartılı bir çiçek dalı gönderiyor. Onu da el çabukluğuyla Willy'den kaçırmak zorunda kalıyorum. Yayın ajanım, imparatorluk zamanındaki İspanyol beyefendileri kadar cömert bir insandır. Bir keresinde bana bir valiz dolusu büyülü çikolatalar hediye etmişti. Aradan 2 yıl geçtikten sonra hala ayakkabılarım ya da herhangi bir çantamın içinden çıkıveriyor, karanlıkta esrarengiz bir biçimde çoğalıyorlar. Mayıs'tan Eylül'e kadar yüzme havuzunu çorba gibi ısıtırız. Evin içi her yerde kendilerini gösteren bizim kendi çocuklarımızla ve başkalarınkilerle dolar. Postacı gibi haber vermeden gelen ziyaretçiler de olur. Bir aileden çok bir köy halkıyız sanki. Dağ gibi ıslak havlular, tek tek terlikler, plastik oyuncaklar, mutfaktaki koskoca masanın üstünde yığınlarla meyveler, kurabiyeler, peynirler, salatalar. Billy'nin filatoları, kaburgaları, hamburgerlerle sosisleri hoplattığı ızgaralarda duman ve yağ, kış aylarının inziva yaşantısını, yalnızlığını ve sessizliğini, yazı yazmaya ayrılan kutsal zamanları telafi eden bolluk ve gürültü patırdı. Yaz mevsimi kadınlara aittir. Üzerlerinde sarı çizgili kıyafetleriyle arılar ve çiçekler bayramında bahçede toplanır, bacaklarımız güneşte yakıp çocuklara göz kulak oluruz, yeni yemek tariflerini denemek için mutfakta, ayak tırnaklarımızı boyamak için salonda, arkadaşlarımızla giysi değiş tokuş yapmak için özel toplantılarda bir araya geliriz. Benim gardırobumun neredeyse tamamı Lia'dan geliyor. Hayal gücü kuvvetli olan bu tasarımcı her şeyimi verev ve uzun olarak tasarlıyor. Böylelikle giysiler uzayıp kısalabiliyor ve farklı boylarda bir sürü kadının işine yarayabiliyor. Bunlar arasında model gibi vücutla Lori de dahil. O artık New York'ta zorunlu olan kapkara ve tek biçimli giysilerini bırakıp Kaliforniya'nın renklerini benimsemiş durumda. Hatta Andre bile benim elbiselerimi giyiyor ama moda konusunda amansız bir zevki olan Nicole asla. Ailenin yarısının ve yakın arkadaşlarının pek çoğunun doğum günleri o yaz aylarına rastlar ve hep birlikte kutlanır. Eğlenceler, şakalaşmalar ve kahkahalar dönemidir bu. Çocuklar fırında kurabiyeler yaparlar, mısır unundan sıcak sandviçler, meyveli sütler ve dondurmalarla kendilerine akşam kahvaltısı hazırlarlar. Her toplulukta en nankör işleri üstlenen bir kişi vardır ya, bizimkinde Lori'dir bu kişi. Dağ gibi tabak çanağı yıkama işini tek başına üstüne almasın diye onunla tüm gücümüzle savaşmamız gerekir. Birazcık dikkatsizlik etsek bütün yerleri dizler üstüne silebilecek kapasitedir o. İşin en güzel tarafı da taşınmamızdan bir ay sonra öteki evdeyken bizi uyandıran, Aynı açıklanamaz gürültülerin burada da başlamış olmasıydı. Annem Şili'den bizi ziyarete geldiğinde mobilyaların geceleri yerinden oynadığını gözleriyle görmüştü. Adına layık olabilmek için evin kesinlikle istediği şeydi bu. Taşınma sırasında seni kaybetmemiştik yavrum. Aylardan beri Kaliforniya'ya taşınmak için olasılıkları göz önüne alan Ernesto ile Julia'yı klanın bir parçasını oluşturarak bizim bırakmış olduğumuz ve onları beklemekte olan öteki evde oturmaları için buraya çağırmanın zamanı gelmişti. Gelinle damadın ailelerinin ve bizim ailenin katıldığı bir törenle onlar 2 yıl önce evlenmişlerdi. Ernesto ile Sally arasında o kısa aşk macerasından henüz haberi olmayan Jason bile oradaydı. Ernesto daha sonra pişmanlıkla bunu ona itiraf edecekti. Oysa Julia biliyordu ama geçmişi kıskanacak türde bir kadın değildi o. Beyaz satenden sade kıyafeti içindeki gelin, evliliği mahvetmelerini ramak kalan bazı davetlerin yersiz tepkilerini hiç üstüne almamıştı. Ernesto'nun annesi ve babası ona bayıldıkları halde seni hatırladıkları için sırayla banyoya kapanıp ağlaşıyorlardı. Ben öyle yapmadım. Aslında son derece memnundum. Yapacağın hep şaka yolla söylediğin gibi kocan yalnız kalmasın diye Julia'yı bizzat senin arayıp bulduğunu her zaman biliyordum. Acaba neden ölümden söz ediyordum yavrum? Ne gibi önsezlerin vardı? Ernesto'nun dediğine göre siz ikiniz aşkınızın uzun sürmeyeceğini, başkaları onu elinizden almadan önce tadını alelacele çıkarmanız gerektiğini hissediyor musunuz? Ernesto ile Julia New Jersey'de rahat bir hayat sürüyorlardı ve her ikisinin iyi birer işi vardı ama kendilerini yalnız hissediyorlardı. Bizim eski evi almaları konusundaki önerimize boyun eğdiler. Bu hediyeyi kabul edebilmek için Ernesto'nun Kaliforniya'da bir iş bulmaya ihtiyacı vardı. Bir melek tarafından korundukları için yeni evlerinden 10 dakika uzaklıktaki bir firmada aradığı işi buldu. Kendi dairelerini satıp eşyalarını yükledikleri kamyonla bütün kıtayı aşıp gelmeleri birkaç ay sürdü. Yıllar önce hayatının geri kalan zamanını geçirmen için seni İspanya'dan getirdiğiniz Mayıs ayının aynı günü girdiler o eve. Bu bana apaçık bir uğur işareti olarak görünmüştü. Bunun böyle olduğunu fark etmiştik çünkü Julia 1991 yılında Madrid'de yeni evliyken sana yazmış olduğum mektuplarla 1992'de sen Kaliforniya'da hastayken Ernesto'da New Jersey'de çalışırken ona yolladığım mektupları kronolojik olarak dosyalı bir albüm hediye etti bana. Burada çok mutlu olacağız dedi Julia evine girdiğinde öyle olacaklarını benim hiç kuşkum yoktu. 22. ayrımın sonu sayfa 289.